Ayrım 34.
Kur'an'ın bildirdiği, peygamberin uyguladığı, önerdiği bütün işlemlerin eksiksiz yapılması kaçınılmazdır. Namaz, oruç, zekat, Tanrı'nın birliğine inanmak, hac gibi İslam'ın temel ödevleri, dinin öngördüğü engeller dışında savsaklanamaz. Ahmet bin Hanbel'in Kur'an'la hadislerden kaynaklanan din görüşleri, genellikle İslam hukuku denen fıkha dayanır. Bütün uygulamaların ona uyması gereği savunulur. Uygulamada öteki mezheplerle bağdaşmayan yönler varsa da bunlar ilkelere değil ayrıntılara dayanır. Bu da yaşanan ortamın doğal olanaklarından dolayıdır. Dördüncü mezhebin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel'in etkisi başlangıçta büyüktü. 11. yüzyıldan sonra alanı daraldı. Kimi kaynaklar Ahmet bin Hanbel'in sağlığında yazılı yapıt bırakmadığını, onun en ünlü yapıtı olan Müsned'in de oğlu Abdullahça toplandığını ileri sürdüler. Ahmet bin Hanbel'in sağlığında kendisine sorulan sorunlara verdiği karşılıklar, önerdiği çözümler, dinleyicilerince, yakınlarınca yazıya geçirilmiş, ölümünden sonra toplanıp kitap durumuna getirilmiştir. Fıkıh konusunda önemli bir kaynak olan bu yapıtlar, yüzyıllarca öğretim kurumlarında okutulmuştur. Yapıtları, Müsned, Kitabül İlal ve Marifetül Rical, Kitabul Mesail, Kitabut Tefsir, Kitabuz Zuhd. İslam dininin doğuşundan sonra Kur'an ile hadisten kaynaklanan Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezhepleri kurulmuş, din sorunlarına ayrı ayrı görüş açısından bakarak çözüm aramışlardır. Hanbeli mezhebinin temel kuralı kesin kanıttır. Bu kurala göre hangi İslam ülkesinde, hangi toplum, inanç sorunları ile ilgili olursa olsun tek geçerli ilke kesin kanıttır. Kesin kanıt, kuşku ile tartışmaya yer vermeyen, bütün Müslümanların oy birliğiyle onaylayabilecekleri bir genel yargı niteliğindedir. Genel geçerlik taşıyan bu tartışılmaz yargının biri Kur'an, öteki hadis olmak üzere iki kaynağı vardır. Bu iki kaynak her türlü kuşkudan, tartışmadan uzaktır. Onlara dayanmayan bir kuralın geçerliği söz konusu olmayacağı gibi, onlardan kaynaklanmayan bir inancın gerçekliğinden de söz edilemez. İslam dini inanmayı, bütün kuşkuların ötesinde bir inana bağlanmayı gerektirir. Bu nedenle Müslüman inanmış insan demektir. İnanmak ise Kur'an ile hadisin belirlediği bir düşünce ortamında bulunmaktır. Bu ortamın genel geçerlik taşıyan tek yasası da kesin kanıttır. Kesin kanıt usul ilkelerine, mantık kurallarına, felsefe açıklamalarına değil, sağlam inana dayanır. İnanan kimsenin yargıda bulunması, davranması, toplumu oluşturan bireylerle uyum içinde yaşaması, bütün düşüncelerinde kesin kanıta bağlanmasını gerektirir. Kesin kanıt, Ahmet bin Hanbel'in Anadolu Yunan felsefesinin dolaylı olarak etkisi altında kalmasından kaynaklanan, sonradan İslam dininin içerdiği sorunlara uygulanan bir düşünce ürünüdür. Bu kanıtın temelini Tanrı'nın birliği, peygamber Tanrı elçisi diye benimsenmesi oluşturur. Tanrı tektir, varlığı tartışılmazdır. Bu nedenle onun gönderdiği Kur'an kesindir. Peygamber Tanrı'nın elçisidir, en yakınıdır. Bu yüzden onun sözü olan hadis kesindir. Kesin kanıt, İslam toplumları ile ilgili bütün sorunların çözülmesinde, yargı konularında, yargılama işlemlerinde, karşılıklı suçlamalar nedeniyle tanıkların dinlenmesinde, suçsuzu suçludan ayırmada, sonucu doğuran tek ilke olarak benimsenmiştir. İslam dininin tüzesi, hukuku, niteliğinde olan fıkıh kurumları kesin kanıta dayanarak çalışma gereğindedir. Çağdaş İslam tüzesinin temel ilkesi, Ahmet bin Hanbel'in ortaya attığı kesin kanıttır. Özellikle 10. yüzyıldan sonra gelişen, Kur'an ile hadisten esinlenen İslam felsefesinde, kelam ve mantıkta kesin kanıt en önemli ilke sayılmıştır. Hanefilik, Ebu Hanife. Ebu Hanife 699'da Kabil'de doğdu. 769'da Bağdat'ta hapiste öldü. Gerçek adı Numan bin Sabit bin Zuta'dır. Varlıklı bir Arap aşiret başkanının satın alarak özgürlüğe kavuşturduğu babası sonradan Kufe'ye yerleşmiştir. Numan bin Sabit ilk bilgileri Kufe Camii'nde halka ders veren bilginlerden edindikten sonra Kur'an, dil bilgisi, sarf, mahip okudu. Kufe'nin sonradan bilgisini arttırmak için gittiği, Basra'nın ünlü bilginlerinden fıkıh, hadis, şiir, Arap yazını konularında öğrenim gördü. Bir süre Kabe'de düzenlenen bilimsel toplantılara dinleyici olarak katıldı. özellikle peygamberin arkadaşlarını, sahabeyi, yakından tanıyanların, tabiinin konuşmalarını, aktardıkları hadisleri dinledi. Basra'ya dönünce çağının önde gelen İslam bilginlerinden İslam felsefesi, kelam, cedel, konuları karşılıklı tartışarak açıklama yöntemi öğrendi. Bir aralık alışverişle uğraştı. Komşu İslam ülkelerini gezdi. Bu gezileri sırasında gittiği yerlerde yaşayanların geleneklerini, yaşama biçimlerini, toplum kurumlarını, yönetim düzenlerini inceledi. Bütün yaşamı süresince kendini bilimsel çalışmalara veren Ebu Hanife, devlet işlerinde Halife Mansur'un verdiği görevi almayınca tutuklanmış, tutuk evinde ölmüştür. İslam ülkelerinde kurduğu mezhep nedeniyle İmam-ı Azam, Büyük İmam olarak anılan Ebu Hanife, gençliğinde yörenin saygınlık kazanmış bilginlerinden dinlediği hadislerin etkisinde kalarak bütün çalışmalarını İslam bilimleri konusunda yoğunlaştırmıştır. Özellikle İslam hukuku denen fıkıh onun en önemli ilgi alanı olmuştur. 20 yaşlarındayken Kufe Camii'nde derslerini dinlediği İslam bilgini Hammad bin Süleyman düşüncelerinin oluşmasında başlıca kaynaktır. Hammad bin Süleyman'ın ölümünden sonra yerine geçerek Kufe Camii'nde halka ders vermeye başlayan Ebu Hanife kısa süre içinde geniş bir ün sağladı. Konuşmalarının etkisi, bilgisinin genişliği, sorunlara çözüm aramada uyguladığı yöntem İslam ülkelerinde yeni bir mezhep anlayışının doğmasını sağlayan ilk verilerdir. Ebu Hanife, İslam düşüncesine hukuk, fıkıh, sorunları ile girmiş, birinci kaynak olarak benimsediği Kur'an'a dayanarak yeni yorumlar, çözümler ileri sürmüştür. Onun öne sürdüğü düşünce yöntemine göre İslam dini ile İslam toplumu ile ilgili bütün sorunların çözümünde birincisi Kur'an, ikincisi hadis olmak üzere belli kaynaklar vardır. Bu kaynaklar da icma, kıyas, istihsan, örftür. Sahabenin verdikleri fetva denen belgelerle İslam toplumunda bir sorunla karşılaşılınca ilk başvurulacak kaynak Kur'an'dır. Kur'an yargıları kesindir, genel geçerlik taşır. Onlarla çelişen bir durumun gerçekliği söz konusu olamaz. Bu yargılar değiştirilemez. Özlerine aykırı bir yorumla uygulama alanına konamaz. Karşılığı Kur'an'da bulunmayan ya da Kur'an yargılarıyla her türlü kuşkuyu giderecek bir nitelikte açıklanmayan yeni bir olay, yeni bir sorun ortaya çıkınca çözüm için başvurulması gereken ikinci kaynak hadistir. Peygamberin değişik olaylar, türlü nedenlerle gene Kur'an yargılarına dayanarak yaptığı açıklamaları içeren hadis de kesindir. Onunla çelişen bir yargının, bir eylemin geçerliği söz konusu edilemez. Ancak aradan geçen süreler toplumda bir takım yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunların çözümüne ilişkin açık yargılara Kur'an'la hadis de bulunmayabilir. Bulunsa bile anlaşılmasında güçlük doğabilir. Böyle bir durumda başvurulacak yol, peygamberin sağlığında benzer durumlarda nasıl davrandığı, ne yaptığıdır. Karşılaşılan sorunun benzeri, peygamberin davranışlarında varsa kuşkuya kapılmanın gereği yoktur. Bu konuda sahabe denen, peygamberin sağlığında en yakın arkadaşları olan kimselerin yargılarına başvurulur. O yargıların bulunduğu belgelerin içeriğine uyulur. İslam hukukunda Kur'an, hadis, sahabe fetvaları gibi belgeleri tartışmasız, kesin, genel geçerlik taşıyan birer kanıt olarak anlayan Ebu Hanife, bireysel istence dayanan öteki dört yargı kaynağını ikinci aşamada önemli saymıştır. Bu dört kaynağın birincisi icmadır. İcmanın başlıca dayanağı bilimsel yetkidir. Bir sorunun çözümünde en yetkili olan kimselerin oy birliğiyle verdikleri yargı icmasının özünü oluşturur. İcma denen yargıyı verecek yetkililerde bulunması gereken bir takım özellikler vardır. Bunlar da doğruluk, toplumda saygınlık, sevgi kazanmış olmak, iyilikseverlik, anlayışlılıktır. Ebu Hanife'ye göre icmadan sonra en güvenilir yöntem kıyastır, tasım. Ancak bunu da yetkili kimseler yapabilirler. Kıyas ise açık, kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Açık kıyas kesindir, kavranılması kolaydır, kuşkuya kapılmanın gereği yoktur. Kapalı kıyasın anlaşılması biraz güçtür. Daha geniş bilgiyi, daha güçlü bir kavrayış yeteneğini gerektirir. Bu iki tasım türünde de kesinliği bilinen bir yargıdan yola çıkarak sonuç elde etme yöntemi vardır. Tasımdan sonra istihsan, en uygunu benimseme gelir. İstihsan da kapalı tasım gibidir. Bunda tasıma karşıt görünen bir işlemde en uygun olanı benimsemektir. Son yöntem ise örf, gelenek, alışılan yöntem adını alır. Bunda genellikle inancına, Kur'an'la hadise bağlılığına güvenilen kimselerin gelenek niteliği kazanan davranışlarına uyulur. Bu nedenle örf, toplumun benimsediği yol, uyguladığı yöntem anlamındadır. Ebu Hanife, İslam hukukuna getirdiği kıyas, istihsan yöntemleri dolayısıyla ehli rey adı verilen bütün yargılarda, yargılamalarda oya başvuranların öncüsü sayılır. Ebu Hanife, İslam dininde tevhid denen, Tanrı'nın birliğini dile getiren görüşe de yeni yorumlar getirmiştir. Ona göre Tanrı'nın birliğine, tevhide, inanmak inanın temelini oluşturur. Ancak bu inanın belli ilkeleri vardır. Bunlar da Tanrı'ya, meleklere, Tanrı'nın Davud, Musa, İsa, Muhammed gibi dört peygambere gönderdiği dört kitaba, yargı gününe, ölümden sonra dirilmeye, cennete, cehenneme, iyinin, kötünün Tanrı'dan geldiğine inanmaktır. Bu ilkelerden birinin eksikliği inanın bütünlüğünü bozar. Tanrı tektir, benzeri, ortağı yoktur, doğmamıştır, doğurmamıştır, önsüz, sonsuzdur. Tanrı'nın dirim, görme, erk, bilim, konuşma, işitme, istenç gibi nitelikleri vardır. Bunlar Tanrı'nın özüyle bağlantılıdır. Tanrı'nın bir de eylemle ilgili nitelikleri vardır. Bunlar da yaratma, besin sağlama, yapma, yeniden var etme, başarı göstermedir. Bütün varlıkları yaratan Tanrı'dır. Tanrı yarattığı varlıkları yaratmadan önce bilirdi. Onun bilgisinin başlangıcı sonu yoktur. Ölüm konusunda Ebu Hanife'nin görüşü Kur'an bildirilerine dayanır. Yeni bir yorumu gerektirmez. Ona göre ölüm, tinin gövdeden ayrılmasıyla başlar. Tin ölmez. Tanrı'nın buyruğu üzerine kalkım günü yeniden gövdeye dönecek, yargılanmak için kişi dirilecektir. Ebu Hanife'nin Kur'an ile hadise dayanarak ileri sürdüğü görüşler, kurduğu Hanefi mezhebinin temel ilkelerini oluşturur. Bu mezhebe bağlanan İslam ülkelerinde dinle ilgili bütün sorunlara, Ebu Hanife'nin getirdiği kurallara göre çözüm aranır. Ebu Hanife'nin şu yapıtları vardır: Fıkhül Ekber, Fikhül Ebsat, Kitabül Alim vel Muteallim. Yüzyıllar boyunca medreselerde İslam hukukunun kaynak kitapları olarak okutulan bu yapıtlardan değişik yorumlar çıkarılmış, karşılaşılan sorunlar o yorumlara göre çözülmüştür. Havariç, hariciler. Havariç sözcüğü haricin çoğuludur. Dışa çıkanlar, dışta kalanlar demektir. Gerçek anlamı Sünnilikle Şiilikten ayrılanlardır. Bu mezhebin ortaya çıkışı Sıffın Savaşı'nda görülür. Sıffın Savaşı'nda Ali üstün durumdaydı. Bunu istemeyenler olayı yatıştırmak, karşı yanı yenilgiden kurtarmak için barış yapılmasının daha uygun olduğunu ileri sürerek işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Bu nedenle durumu incelemek için birer yargıcı, hakem seçtiler. Ali de bu görüşü benimsedi. Üstün durumdayken barış yaparak olayı yatıştırma yanlısı olmayanlar Ali'nin bu eğilimine karşı çıktılar. Onu gerçekçi olmamakla, iki yanlı davranmakla suçlayarak karşıt bir tutum takındılar. Ali'nin inancından kuşkuya düşerek onu inan yenilemesi için baskı altına almaya kalktılar. İstekleri yerine gelmeyince Ali'den, onun topluluğundan ayrıldılar. Ali'yi tutanları inançsızlıkla, işte bu olay nedeniyle kendilerine ayrılanlar anlamında havariç dendi. Hariciler çöllerde yaşayan, konar göçer bağımsız topluluklardı. İmamlık yüzünden savaş istemiyorlardı. Bu nedenle imamlık uğruna savaşan Ali ile Muaviye'ye karşı çıktılar. Onları ağır bir dille yerdiler, kötülediler. Bu mezhebe göre savaş gereksizdir. İnanç için kan dökmenin dine yararı yoktur. İslam dinini savaşla yaymaya kalkışmak, imamlık sorununu bir savaş nedeni durumuna getirmek, İslam inançlarının özüyle bağdaşmaz. Bu yüzden savaş yanlış bir yoldur. Böyle yanlış bir yola girdikten sonra, üstün durumdayken karşı yanın isteğine uyarak uzlaşma yapmak, barış sağlamak ise inancın köksüzlüğünden, yüzeyselliğinden dolayıdır. Havariç mezhebinin özde bir, görünüşte ayrı kolları vardır. Bu kolların hepsi de Ali'ye karşıdır. Onun da, soyunun da İslam inançlarına yürekten bağlı olmadığı kanısındadır. Bu kollar şunlardır: 1. Acarede kolu. Kendi içinde etrafilik, etrafiye, hamzavilik, hamzaviye, hazmilik, hazmiye, hulefilik, hulefiye, malumilik, malumiye, meçhulilik, meçhuliye, meymunilik, meymuniye, mukrumilik, mukrumiye, sealibilik, sealibiye, sealibiye mabediye, şibanilik, şibaniye, şeybilik, şeybiye gibi kolları vardır. Kurucularının adlarıyla anılan bu kollara göre Ali de, soyu da iyi insanlar değildir, yanlış yoldadır. Bir doğru insan imam olabilir. İmamlığın bir ya da birkaç kişinin tekelinde bulunması İslam dininin özüyle bağdaşmaz. İş karşılığı çıkar sağlamak, rüşvet, en aşağılayıcı davranıştır. 2. Bir kesilik kolu. Bu kola göre inanç dille açıklanırsa yeter, başka neden aramanın gereği yoktur. Çocuklar suç, küfür ile inançta babaları gibidir. 3. Esferilik, esferiye. Tapım, namaz, oruç gereksizdir. Dahası suçtur, dinden ayrılmadır. 4. Ezrakilik, ezrakiye. Bu kola göre Ali'yi öldüren iyi bir iş yapmıştır. İnancın gereğini yerine getirmiştir. İlk 4 halife, kadınları, yandaşları kötü, çıkarcı, yalancı kimselerdir. İman dille açıklanırsa yeter. Bir takım tapım kurumlarını oluşturma gereği yoktur. 5. İbazilik, ibaziye. Bu kol kendinden olmayanları dinsiz sayar. Ali yalancıdır, çıkarcıdır. Bu kolun da hafisilik, hafisiye, harsilik, harsiye, raiba, yezidilik, yezidiye gibi yan kolları vardır. Bakınız ibazilik. 6. Muhme koluna göre de Ali suçludur, yanlış yoldadır. Yandaşları dinsizdir. Bu kollar Kuzey Afrika dolaylarında, Irak'ta, Zengibar'da yaygındır. Bu durumda inançla yaşama biçimi arasındaki bağlantıyı gösterir. Haydarilik. 13. yüzyılda Şeyh Kutbettin Haydar'ın kurduğu söylenen Ali'ye bağlı bir inanç kurumudur. Bir süre Anadolu Rumeli dolaylarında gezici dervişler olarak yaşadılar. Belli bir yerde uzun süre kalmayı, kesin değişmez koşullara bağlanmayı, belli günlerde tören düzenlemeyi istemeyen haydariler için önemli olan tüm bağlardan sıyrılmış sevgiyle coşkudur. Haydarilik Ali'ye, dolayısıyla 12 imama bağlıdır. Ancak öteki Alevi kuruluşlar gibi yerleşik yaşama düzenine geçerek kurumlaşmamıştır. Özel kılıkları, törenleri, tören giysileri, anış aşamaları yoktur. Kollarına Ali'ye bağlılıklarını gösteren menguş denen halkalar takar. 12 dilimli keçe başlık giyer, sakallarını keser, bıyıklarını, perçemlerini uzatırlar. Şarap içerler. Bir söylentiye göre de esrar çekerlermiş. Haydarilik tekke düzenine alışmış bir kurum değilse de belirli inançları vardır. İnsanın tanrısal gerçekliği, Ali'nin gizemine ulaşabilmesi için tapınması değil, kendini dünya tutkularından sıyırması, derin bir coşkuya kapılması gerekir. Derin coşku bütün benlikten, bencillikten, gösterişten, özenden arınmaktır. İnsan bir gösteriş varlığı değil, bir sevgi coşku odağıdır. Alçak gönüllü, duygulu olmalıdır. Dünya belli kimselerin özel malı değil, bütün insanlarındır. Bu nedenle toprakları sınırlandırarak kendi egemenliği altında bulundurmak, iyilik, mülkiyet, insan doğasına aykırıdır. Belli koşullara bağlanarak evlenmek de gereksizdir. Sevgi, bütün nesnelerde Tanrı'yı görmek, onun varlığını kendi özünde duymaktır. Derin coşkuya kapılınca insan Tanrı ile birleşir, birliğe, bütünlüğe ulaşır, ölümsüzlüğe kavuşur. Tin ölümsüzdür, tanrısaldır. Gövde geçicidir, dağılıcıdır. Ölüm tinin gövdeden ayrılması, geldiği yüce kaynağa dönmesidir. Derin sevgi Tanrı'ya duyulan derin özlemdir. Şarap sevgiyi kamçılar, coşkuyu arttırır, insana gerçeğe giden yolu gösterir. Şeriatın koyduğu koşullar insanı yüce özünden uzaklaştırır, insan olmanın anlamını yitirir. Şeriatın koşullarına bağlanmak, sevgiden, coşkudan yoksun kalmaktır. Katı bir araç durumuna gelmektir. İnsanın elden geldiğince azla yetinmesi gerekir. Aşırı para, mal tutkusu olgunlaşmayı, yetkinleşmeyi önler, insanı ölümsüz değil de geçici olana, özden, tözden yoksun olana bağlar. Bütün insanları sevmek, Ali'yi en olgun, en yetkin bir kimse olarak görmek, onun Tanrı gizemlerine erdiğini, tanrısal bir özle donandığını bilmek gerekir. Bu nedenle Ali'nin yolu, Hakk'ın yoludur. Doğruluk Tanrı yolunda olmaktır. Tanrı'dan başka gerçek, ondan başka ölümsüz varlık tanımayan insan doğru yoldadır. Doğruluk yalnız doğru olanı tanımak değil, ona uymaktır. Tüm evrende var olan Tanrı'nın gerçek evi gönüldür. Bu nedenle gönülü her türlü tutkudan, geçici eğilimden, aşırılıktan arındırmak gerekir. Arınan gönülde Tanrı ışır, sevgi gelişir, saygı kökleşir. Haydariliğin benimsediği, uyguladığı söylenen bu tutumla birer düşünce olarak Bektaşilik'te de vardır. Özellikle kalenderilikle yakın ilişkiler içinde bulunduğu görülmektedir. Haydariliğin ortaya çıkışında 13. yüzyılın toplumsal olaylarından kaynaklanan, Anadolu'nun birlik, düzenlik boşluğundan gelen nedenler vardır. Moğol akınlarının yarattığı dağınıklık, belli bölgelerde beylerin egemenliği, yaşama ortamının tedirginliği, dirlik yokluğu, umutsuzluk gibi etkenler bu tür inanç topluluklarının doğuşuna olanak sağlamaktadır. Hululilik. Hulul sözcüğü bir nesnenin içine girmek, onun özünü işlemek demektir. Bu mezhebe göre Tanrı insanın özüne girmiştir. İnsan da görünüş alanına çıkmıştır. Ancak bu insan gelişi güzel bir insan değil, yetkin, olgun insandır. Bu insan da Ali'dir. Tanrı Ali'nin kişiliğinde somutlaşmıştır, insan biçiminde ortaya çıkmıştır. Ondan sonra da gene Ali'nin soyunda varlığını sürdürmüştür. Ali'nin imamlığı tanrısal öze yakınlığı nedeniyle tartışılmazdır. Bu mezhebin yandaşları, insan tanrı özdeşliğini daha ileri götürerek insan varlığı dışında bağımsız bir tanrının bulunabileceği inancına karşı çıkmışlardır.